Ayrım 67, sayfa 279. Anadolu isyanları yayılıyor. Eski Anadolu bir kıtadır ki, orada merkezi iktidar zayıflayınca derhal isyanlar, ayrılıklar başlar. Eski Anadolu tarihinin kanunu budur. Birinci Dünya Savaşı sonunda devlet yenilip ordu dağılınca Anadolu başsız kaldı. Anadolu'nun yüzyıllar süre gelen kanununun hükmünü yürütmesi için gene koşullar belirmeye başladı. Fakat 1919'da ilk kıvılcımları parlayıp 1920'de yurdun en önemli bölgelerini saran ve bir aralık Ankara'yı boğacak hale gelen iç isyanlar yalnız bir iktidar anarşisinin eseri değildi. Bu isyanlarda milli mücadeleye karşı iç direnişler, psikolojik ve sosyal bütün çağ dışı güçler harekete getirildi. 9. Anadolu İsyanları. 1919 ortalarında ilk belirtilerini veren, 1920 için bazen çok tehlikeli boyutlar alan iç isyanlar, milli mücadele tarihimizin en üzücü, bunaltıcı olaylarıdır. Zaman olmuştur ki bu isyanlar, milli mücadelenin kaderine ve liderlerin ruh hallerine, denebilir ki yabancı işgal ve istilalardan daha sert etkiler yapmak istidadını göstermişlerdir. Çünkü yabancı düşman istilaları, milli varlığa karşı açık ve tartışma götürmez saldırılardı. Halbuki isyanlar, milli yapıdan gelen ve çok çeşitli sosyal ve psikolojik sebeplerle meydan alan tepkilerdi. Bunlarla mücadele, bazen halka karşı silahlı mücadele şeklini alıyor ve toplumun bazı çevrelerinde elbette ki hoş görülmüyordu. Milli harekete ve hükümete karşı patlayan bu irili ufaklı isyanlar 60 kadardır. Fakat bunlardan özellikle Marmara bölgesi, Sakarya, Bolu Gerede olaylarını, Ankara'nın batısında çıkan ve Ankara ufuklarına kadar yayılan Nallıhan, Beypazarı ayaklanmalarını, Yozgat, Konya isyanlarını en önemli ve tehlikeliler olarak saymak doğru olur. İsyanların temel ve üst nedenleri üzerinde durmadan önce bunlara kronolojik yani zaman içinde akışları açısından göz gezdirmek yararlı olacaktır. Mustafa Kemal kökleri ya içeride ya dışarıda olan bu isyanlarla dıştan gelen saldırılar arasında yakın bir bağlantı bulur. İstanbul'da Damat Ferit Paşa kabinesi ve bütün menfi ve hain teşkilatın vücuda getirdiği blok ve bu bloğun Anadolu içindeki tekmil isyan teşkilatı, bütün düşmanlar ve Yunan ordusu hep birlikte bize karşı harekete geçtiler. Bu müşterek tecavüz politikasının talimatı da padişah ve halifenin düşman tayyareleri de dahil olduğu halde her türlü vasıtalarla memlekete yağdırdığı Hurucu Ales Sultan fetvalarıydı. Dipnot Nutuk sayfa 277 1927 baskısı. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde derin bir hüzün ve kırgınlık vardır. Çünkü o günler, daha önce de değindiğimiz gibi, Ankara'nın dışında Kalaba Tepesi'ndeki ziraat mektebinde bir avuç insanla, yalnız, muhafazasız, bunaldığı günlerdi. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde bir baskına uğramak ve her şeyi bir anda kaybetmek tehlikesi içinde yaşadığı günlerdi. O günler, karargahını memlekete, hatta Ankara garnizonuna bağlayan telgraf telefon telleri bile ikide birde kesilirdi. Karargahına baskınlar yapılacağının haber verildiği, etrafta gayri tabi bir durum bulunduğunun garnizon tarafından bildirildiği ve buna karşı elde saldırıları karşılamaya yeterli bir kuvvetin olmadığı o çetin günlerde çemberin durmadan daraldığını hissediyordu. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmasti, Karacabey, Biga ve havalisinde, İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı havalisinde, Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhanı, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar havalisinde, Yozgat, Yenihan, Boğazlayan, Zile, Erbaa, Refaiye, Zahra havalisinde, Viranşehir havalisinde alevlenen isyan ateşleri bütün memleketi yakıyordu. Hıyanet, cehalet, kin ve taassup dumanları bütün vatan göklerini kesif karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan akurane, parantez içinde kudurmuşça, kasıtlar karşısında kaldık. Garbi Anadolu ise İzmir'den sonra yeniden mühim mıntıkalarla Yunan ordusunun taarruzlarıyla çiğnenmeye başladı. Dipnot, Nutuk sayfa 277, 1927 baskısı. Tablo ürkütücüdür. Eğer bu anlatılanları bir Anadolu haritası üzerinde, mesela bir genelkurmay haritası üzerinde izlersek, İç stratejiyle ulaştırma koşulları ve bağıntıları bakımından durum daha da ürkütücü görünür. Dipnot Genelkurmay Tarih Encümeni Başkanlığı 114 sayılı askeri mecmua. Çok dikkati çekicidir ki 8 ay evvel yani Sivas Kongresi sıralarında millet heyeti temsiliye etrafına toplanarak Damat Ferit hükümetiyle, İstanbul hükümetiyle münasebet ve muhaberelerini dahi kesmişken, Ali Galip vakası gibi tek vakalardan başka böyle umumi bir ayaklanma olmamıştı. Bu seferki yaygın ve umumi ayaklanmalar 8 ay içinde memlekete ne kadar çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Dipnot Nutuk sayfa 277-278 1927 baskısı. Kaldı ki 1919'da ve Sivas Kongresi'nden önce veya kongre sırasında patlak veren isyanlar ya küçük birliklerle ya da bir takım nasihat ve aracılık girişimleriyle bastırılabilmişti. Mesela 3 ila 15 Haziran 1919 arasında Güneydoğu'da Midyat, Ömerkan, Darül Ömer taraflarını saran El Cezire Ali Batı isyanı gayet zayıf kadrolu iki alayla bir süvari bölüğü tarafından bastırılmıştı. 27 Ekim-6 Kasım 1919 arasında Bozkır 1 isyanı nasihat yoluyla ve genişlemeden önlenebilmişti. Kasım 1919 başlarında da Bozkır 2 isyanı, Albay Refet (parantez içinde Paşa) kumandasındaki bir piyade ve bir süvari bölüğüyle bastırıldı. 16-24 Aralık 1919 arasında Bayburt'ta türeyen ve peygamberliğini ilan eden Şeyh Eşref adında bir sapığın çıkardığı karışıklık oldukça telaş uyandırmakla beraber gene de yatıştırıldı. Hem de kendisine kurşun geçmeyeceğini haykıran Şeyh Eşref öldürülerek. Halbuki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı sıralarda ve 1920'deki isyanlar memleket ölçüsünde ayaklanmalar şeklini almıştı. Bu isyanlar artık mahalli hadiseler de değillerdi. Bunların ardında ve hatta başında hem de açıkça padişahın, halifeliğin, İngiliz ve Yunanlılarla el birliği ve işbirliği halindeki kumandanları vazife almışlardı. Bütün düşmanların, bütün kötü niyetlilerin, bütün korkakların, kararsızların, ücretli ajanların üzerinde birleştikleri nokta birdi. Bütün bu işlerin sebebi, sorumlusu Mustafa Kemal'dir. Hele o bir defa ortadan çekilsin. Acaba Mustafa Kemal'in bütün bu kanlar, ateşler ve memleketi belki de topyekün bir kan deryasına sürüklemek istidadı gösteren haince tahrikler karşısında bıktığı, bunaldığı, illallah deyip bir kenara çekilmeyi, unutulmayı ve silinmeyi düşündüğü hayal ve ümit kırıklığı günleri olmuş mudur? Elbette. Bu ruh haline daha önce de değinmiştik. Onun şu beyanlarını daha ayrıntılı olarak okuyalım. Onlar böyle söylüyorlar ve ben bertaraf edildiğim takdirde millet ve memleketin hariçten her türlü dostluğu ve iyiliği göreceğini ileri sürüyorlardı. Fikirleri bu suretle ifale, parantez içinde kandırmaya çalışıyorlardı. Ben bu davranışta ne kadar belli fakat mahirane, parantez içinde ustaca, bir kasıt olduğunu bütün açıklığıyla görüyordum. Ancak milletimin üstüne konan baskı ve esaret yükünün benim yüzümden ileri geldiğini düşünebileceklerin mevcut olduğunu zaman zaman düşündükçe kalbimin pek derin teessürlerle çarptığını hissediyordum. Hem kendimi bu teessürlerden kurtarmak hem de böyle düşünebilecekleri tevehhümden parantez içinde kuruntulardan kurtarmak için o güne kadar meydana getirilen tarihi durumu ve bu durumun ondan sonraki gelişmelerine ait sorumluluğu diğer bir arkadaşa bırakarak köşeyi nisyan ve inzivaya parantez içinde unutulmak ve bir kenarda kaybolmak köşesine çekilmenin muvafık olacağını düşünüyordum. Ama bu zirvelerle, doruklarla, uçurumlar arasında bir oyundur. Mantığı heyecandan daima daha önde giden Mustafa Kemal'in mizacının işi değildir. Ama ne var ki Mustafa Kemal, başta kendi hayatı olmak üzere terazinin kefesine koyduğu dava yolunda ve gerekince çilelerin, mihnetlerin buncasına kadar derinleşebilmiştir. Zaten bu mihnetler çilelerdir ki bir insanı kaderin potasında pişirir ve kahramanını da feda ederek onu en son zerresine kadar eritecek hale getirir. Fakat sonra o kahraman bu çilelerin potasında yeniden imal edilirse, işte o insan artık yenilmez. Mustafa Kemal de bu buhranları yaşadı. Nice çileler içinde yoğruldu. Ama talihin kanadı da yürüdüğü yolda gölgesini onun başının üstünden eksik etmedi. Nitekim Mustafa Kemal aynı konuda ve daha önce de onun en buhranlı günlerini hikaye ederken aktardığımız şu kararını bildirir. Bu fikrimi o zaman temasta bulunduğum iş arkadaşlarımın hepsine açık ve kesin bir dille bildirdim. Fakat arkadaşlarım, böyle bir hareketin düşmanların niyetlerini ve isteklerini kabullenmekten başka bir sonuç vermeyeceği iddiasında bulundular. Fakat iç isyanlar ateşi Ankara kapılarına kadar yaklaşmaktaydı. Durumun çok ağırlığı, sorumluluğun çok büyüklüğü korkutucu bir hal ve mahiyetteydi. Bu vaziyet karşısında düşündüm. Vicdan ve namus vazifemi yapmaya devama karar verdim. Dipnot, Mustafa Kemal'in Millet Meclisi'nin açılışının birinci yıl dönümünde 24.4.1924 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne verdiği beyanattan. Evet, tehlikenin büyüklüğü ve yakınlığı, sorumluluğun ağırlığı şüphe götürmez bir gerçekti. Fakat tarihin kendisine bir misyon bağışladığı ve seçerken aldanmadığı soy insan asıl bu tehlikeler ve sorumluluklar içinde yetişir. İşte bu sözler de Mustafa Kemal'indir. Arkadaşlar, hiçbir zaman baş eğmeyeceğiz. Tuttuğumuz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Teslim olmayacağız ve muvaffak olmaya çalışacağız. Yerli ve yabancı düşman karşısında hakkımızı müdafaa edeceğiz. Son vardığımız sınırda da eğer galebe etmek, parantez içinde yenmek, ümidimiz kalmamışsa o zaman bir Türk bayrağının altına sığınarak orada istiklal uğrunda canımızı vereceğiz. Dipnot, Celal Bayar'ın hatıratı Atatürk'ten Hatıralar sayfa 28-29. Tarihin kendisine bağışladığı misyonun fermanını havaya kaldırarak bir yolcu, eğer böyle yola çıkmışsa, onun önünde padişahların, halifelerin, iç ve dış düşmanların ve bütün düşman devletlerinin kurdukları çemberler, tuzaklar ve barikatlar silinmeye mahkumdur.